Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan bir dünya gündemi programımıza daha hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bu hafta da haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerinin detaylarını konuşacağız. Irak dış politika gündeminin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. Irak'ta son bir haftada yaşananlara bakacağız. Mezhep savaşına doğru evrilen ve tüm bölgeyi tehdit eden savaşta son durum ne? IŞİD ilerleyişini sürdürüyor mu? Amerika Birleşik Devletleri Irak yetkililerinden gelen kısmi müdahale talebine ne cevap verecek? Bu hafta Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Brezilya'ya uzanacağız. Yalnız kupanın gidişatından ziyade futbola tutkunluklarıyla bilinen Brezilyalıların futbola yapılan harcamalar sebebiyle aylardır sürdürdükleri isyanın perde arkasını sorgulayacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya ve Fransa ziyaretin izlenimlerini ve Türkiye-Avrupa ilişkileri ile gündeme gelen konuları değerlendireceğiz. Evet, bir dünya gündemi daha başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor. Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, Irak'taki gelişmelerle başlıyoruz programımıza. Malum, Arap dünyasında sıklıkla kullanılan adıyla DAEŞ, yani Irak Şam İslam Örgütü, Türkiye'de kısaltılmış adıyla ise IŞİD bir müddettir Irak'ın, hatta dünyanın gündemini alt üst etmiş bulunuyor. Suriye'de Esed ile kol kola izlenimini veren örgütün, Irak'ta peş peşe ele geçirdiği bölgelerle Bağdat'ın kapısına dayanması tabiatıyla tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı. Amerikan ordusunun Bağdat'ı teslim alması bile 40 gün sürmüşken nasıl oldu da IŞİD 5 gün içerisinde hiçbir direnişle karşılaşmadan onca yolu katletip Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ve diğer pek çok stratejik bölgeyi ele geçirdi sorusunu haklı olarak gündeme getirmişti. Bu örgütün arkasında kimleri olduğuna, turba atı olup olmadığına, nasıl bu denli büyüdüğüne, bugüne kadar yapıp ettiklerine ilişkin hakkında pek çok rivayet dillendirildi ve dillendirilmeye devam ediyor. Biz de geçen haftaki programımızda bu konuda etraflı bir bilgilendirmede bulunmaya gayret etmiştik. Hakkındaki bu bilgi muammasına rağmen bir gerçek var ki IŞİD sadece Irak'ı değil tüm bölgedeki dengeleri alt üst eden bir süreci başlatmış bulunuyor. Sınırları 100 yıl önce çizilen Orta Doğu haritasını yeniden masaya yatırılmasının önünü açmış gözüküyor. Bundan böyle Kürdü, Arabı, Türkmeni, Sünnisi, Şiisi velhasıl Irak Halk Müzesi'nin bir çatı, bir bayrak altında yaşayabilme umudunun artık tamamen ortadan kalktığının altı çiziliyor hemen hemen tüm uluslararası siyasi analizlerde. Haritası değişecek ülkeler sadece Irak ile de sınırlı tutulmuyor. Bölgedeki mezhep ateşinin tüm bölgeyi tehdit ettiği vakası artık çok net bir biçimde görülüyor ve dillendiriliyor. Bu tehdidin boyutlarını, muhtemel sonuçlarını ve bu hafta Irak'a ilişkin diğer gelişmelerin detaylarını konuşmayı sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecekler. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın hocam, geçen haftaki programımızda Irak'ın bugünlere nasıl geldiğini, bu kaos ortamının müsebbiplerinin kimler olduğunu etraflıca konuşmaya gayret etmiştik. Yalnız gerek medyamızda gerekse etrafımızdaki çevreden gelen değerlendirmelere ve sorulara bakıldığında genellikle Irak'ta olup biten sadece IŞİD denen örgüt zaviyesinden değerlendiriliyor genellikle. Bu konunun birazcık daha konuşulması ve netleştirilmesi gerekiyor kanaatimce. Irak'taki Sünni isyan ardında IŞİD'in değil de mesela bugünkü gazetelere de yansıyan Düleymi, Şammar, Tikrit ve Duri gibi Sünni aşiretlerin bulunduğu bölgede Düleymi aşiretinin lideri Süleymani olup bitenleri IŞİD ile hiçbir ilgisi yok. Bu Başbakan Maliki'ye karşı kolektif bir aşiret devrimidir açıklamasında bulundu. Irak'ta olup biteni sadece radikal bir örgütün çokça tartışılan eylemleriyle izah etmek mümkün mü? Veyahut da Irak'ta bölgede yaşananlar IŞİD'in işgali mi yoksa Sünni bir ayaklanma mı? Kimler var bu isyanın içinde sorusunun cevabını zannedersem ortaya konması gerekiyor.
Evet, olayın birinci boyutu bu Sünni bir hareket olduğu.
Evet.
Ama bizim anladığımız Sünni hareket ile bugünkü IŞİD ve Selefilikle de iç içe olan hadisenin de ayrı bir yönü var.
Evet.
İkincisi de IŞİD'in ismine baktığımızda Irak, Şam İslam Devleti diyor. Bu Şam deyince biz sadece Suriye'nin başkenti olan Şam'ı düşünmeyelim. Biladü Şam var. Evet. Osmanlı coğrafyasında 100 yıl önceki tanımlamaya baktığımızda bu Sünni bölgenin içerisine Irak'ın ortası, yani kuzeyde Kürt, güneyde Şii bölgeyi bir kenara bırakacak olursak Irak'ın ortası, Suriye'nin büyükçe bir bölümü, ana iskeleti ve Ürdün'ü de içerisine alan büyük bir coğrafyadır burası.
Evet.
Eğer bu bölgenin tamamı tek bir çatı altında toplanabilirse o zaman Sünni bir Arap İslam devleti. Hedef bu. Zaten IŞİD ile El-Kaide arasındaki fark da oradan kaynaklanıyor. Üsame bin Laden'den sonra El-Kaide'nin liderliğine getirilen Eymen el-Zevahiri ve o ekibin görüşü şu: küresel ölçekte bir eylem sahası. Yani bir gün Kenya'da, öbür gün Somali'de, bir başka gün Irak'ta, Afganistan'da.
Nerede sıkıntılı bir coğrafya varsa oralar.
Ve işin garibi gittikleri yerde kurutuyorlar. Yani nerede eylem yapmışsa orada Müslümanlar mevcut durumlarına göre daha kötü oluyorlar.
Bir de uluslararası düzeyde ortaya çıkardıkları bir algı var. Zaten o mevcut bir algıyı,
yani
algıyı
mevcut durumlarından daha kötüye götürüyorlar kısaca. IŞİD ise zaten o Bağdadi'nin Zevahiri'den ayrılmasının sebebi şu. Diyor ki biz küresel ölçekte değil de bölgesel olarak bir devlet kuralım. Ve bu devlet içerisinde olanlar bize tabi olsun. Mesela Irak Şam İslam Devleti'ni kurduktan hemen sonra bir tetiş hareketi olarak, bir terör estirerek çevredeki herkese diyorlar ki bize biat edeceksiniz.
Korkuyla yani.
Korkuyla. Biat etmeyeni de işte kesiyorlar, kameralar önünde gösteriyorlar. Ve enteresandır, ilk eylem sahası olarak da Suriye'nin doğusunu seçtiler. Ve Özgür Suriye Ordusu, yani oradaki bütün diyelim ki mevcut Suriye'deki rejime karşı direnen ve Türkiye'nin ve bütün dünyanın da destek vermiş olduğu bu sivil hareketleri üzerine çullandılar. Evet. Şimdi IŞİD'in en büyük gözden kaçan özelliği bu. Mesela Halepli bir esnaf bir direniş hareketini örgütlüyor. Sivil bir kişi. Yani 10 tane kurşun atıyorlar, bir tanesini zor tutturabiliyorlar. Yani Suriye'deki bağımsız Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ve Türkiye'nin de desteklediğini kabul ettiğimiz diyelim hadise. Evet. Fakat bu IŞİD dediğimiz El-Kaide'nin bir şekilde içerisinden kopup gelmiş uzantısı, profesyonel asker bunlar. Yani Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da ve 90'lı yıllardan beri Irak'ta sürekli mobilize olmuş ve gerilla savaşı yapan ve bunlar bir yerde de durmazlar zaten. Evet. Yani siz bunları evlendirseniz, mazbut bir hayat kursanız,
düzenli bir
devlet kurulsa bunlar yine yapamazlar. Evet. Yani bunların hayat tarzı budur.
Evet. Yani burada önemli olan Irak genelinde bakıldığı zaman oradaki Sünni aşiretlerin neden IŞİD'e destek verdiği konusunu.
Şimdi yani orada teşekkür ederim. Konu biraz dağılmıştı.
IŞİD'in başarısı IŞİD'den kaynaklanmıyor. Yani onun altını çizilmesi gerekiyor.
Evet. Onu kısaca ifade edelim. Bu Irak Amerikan işgalinden sonra nasıl ki Türkiye'de darbe oldu 1980-83'te bir sandık kondu, demokrasiye geçiyoruz dendi. Evet. Irak'ta da bu Amerikan işgalinden sonra Saddam devrildi ve bir seçim yapılmak istendi. İşte bu seçim sırasında Sünniler seçime girmek istemediler. Bu Orta Irak'ta bugünkü IŞİD'in etki alanındaki bölgeler. Türkiye çok mücadele etti. Türk dış politikasının en önemli başarılardan biridir. Irak komşu ülkeler konferansı düzenledi. Yani Irak'ın bütün komşularını, Ürdün'ü, Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi, İran'ı tek masa etrafında toplayıp siz bu Sünnileri yani denklemin dışında tutarsanız, masanın dışında tutarsanız yani Irak'ta
bir bütünlük,
sağlanamaz diye. Ve o sırada biraz da Türkiye'nin bastırmasıyla Sünni Araplar seçime girdiler. Denklemin içerisine katıldılar ve seçim sonucunda ne oldu? Maliki Irak'a başbakan oldu. İşte Kürtlerden Talabani Cumhurbaşkanı yaptılar. Sünnilerden Tarık Haşimi'yi de başbakan yardımcısı yaptılar.
Cumhurbaşkanı
yani şeyin oradan bir simgesel olarak artık devletin içerisine katılmış oldular.
Etnik gruplar ve mezhepsel arasında bir denge.
Denge unsuru. Ancak Maliki öylesine bir Şii taassubuyla hareket etti ki Saddam'ın Baas sosyalizminde bile Saddam seküler, laik, bağızçı ve Sünni Araplardan gelmiş olmasına rağmen ayrımcılık yapmasına bu kadar işi ileriye götürmemişti Saddam bile. Bunlar tamamen
mezhep eksenli
ve kendinden olmayanları asla sistemin içerisine almayan, mesela Musul'dan bu kadar kişinin çok çabuk kaçmasının bir sebebi bütün askerin Şii olduğu, Şiilerden oluşan bir ordu Sünni bir şehirde ne kadar taban bulabilir? Yani tabanları yağlayıp kaçtı 50 bin asker. Dolayısıyla Irak'ta Sünniler uzunca bir zamandan beri kendilerini artık sistemin dışında görüyorlardı ve kendilerine bir çıkış yolu arıyorlardı.
Yani orada Malike'nin, belki onun altını çizmek gerekiyor. Sünnilerin siyasi anlamda ve sosyal anlamda önüne getirdikleri talepleri kabul etmiyordu. Kaos ortamı da ortaya çıkınca da şiddet uyguluyordu. Ondan sonra da ya bendensiniz ya ondansınız şeklinde bir ayrıma giderek teröristlerle veyahut da tefkircilerle berabersiniz tarzında bir yaftalamayla bir ikilemde bırakıyordu.
Aslında Maliki ve Esad'ın şöyle bir kurnazca atraksiyonlar oldu ama ellerinde patladı. Bu IŞİD'i birazcık güçlenmelerine, palazlanmalarına izin vererek Esad diyordu ki bak siz Özgür Suriye Ordusu direnişçiler diyordunuz ama bunlar bal gibi El-Kaide ve terörist. Maliki de Orta Irak'taki Sünni Arap aşiretlerinin hak taleplerini El-Kaide'ye bulayarak IŞİD'le birlikte ya bunlar hak filan değil, bunlar resmen terörist deyip zaten İran arkasındaydı. Amerika ve Batı kamuoyunu da arkasına alarak işlemiş olduğu cürümlere bir meşruiyet kazandırma operasyonuydu.
Evet.
Bu en son hadise. Ancak olaylar biraz daha şöyle serin kanlı bir şekilde bakılınca 3-4 milyon nüfuslu bir şehri, bir Musul'u 8-10 bin kişinin isterse bu Amerikan deniz piyadeleri olsun, en seçkin birlikler olsun, mümkün değildir
teslim alması,
yönetimi ele geçirmesi. Orada bir zemin ve taban bulmadığı sürece ve işin geleceği noktada zaten bu da gösteriyor ki orada mesela Nakşibendi Tugayları diyoruz, askerleri var vesaire. Dolayısıyla da yani bu hadisenin görünür.
Nakşibendi örgütü diyorlar.
Yani maskede biz IŞİD'i görüyoruz ama o maskeyi çıkarıp kaldırdığımızda gerçekte Saddam sonrası bütün kazanımları elinden alınan ve Kanuni zamanından günümüze kadar hiçbir devletin tam olarak otorite kuramadığı bir bölge orası, aşiret yapısı vardır. Çünkü belki sayın izleyicilerimiz bilmek ister, mesela Irak'ta hala 3 türlü kanun vardır. 1- aşiret kanunları, 2- işte devletin kanunları, bir de bölgesel. İşte diyelim ki Kürt yönetiminin Sünni bölgesinin vesaire. Yani dolayısıyla
aşiret kanunları nerelerde?
Aşiret kanunları hala devam eder. Mesela diyelim ki siz bir kan davanız var. Yani bir kız kaçırma oldu. Biri diğerini vurdu. Aşiret kendi arasında normalde adam vurmak suçtur.
Evet.
Yani dolayısıyla işte 10 yıl hapis gerektiriyor. 30 yıl hapis gerektiriyor. Eğer o kişi aşiretle işini halletmiş, bedelini ödemişse devlet ona hapis yatıramıyor. Enteresan. Yani böyle bir yapının olduğu ülkeden bahsediyoruz. Yani önce aşiret arası ilişkiler söz konusu. Daha sonra yani siz devlete karşı suç işlerseniz devlet sizi hapsedebiliyor. Yani o aşiret yani insanın insanla olan bizim bu İslam'da muamelat dediğimiz hadiseleri aşiretler arası ilişkiler götürüyor. Yani İran, Orta İran bu aşiret yapısını bilmeden biz hala IŞİD diyoruz, terörist diyoruz, El-Kaide diyoruz. Halbuki orada en belirleyici unsur bu yüzyıllardan beri var olan kendi içerisinde Batılıların deyimiyle özerk bir yönetim sergileyen bu yapıdır.
Sayın Hocam, yani geçen haftaki Musul'un düşmesinden sonra sahada olup bitene isterseniz birazcık da bakalım. Malum ya IŞİD ya da Sünni Arap adı neyse direnişinin. Musul, Tikrit ve Tel Afir kentlerini işgal ettikten sonra pek çok bölgede kontrolü ele geçirdikleri ifade ediliyor Sünnilerin. IŞİD'in ilerleyişi karşısında özellikle de Bağdat tam bir teyakkuz haline geçmiş durumda. IŞİD ya da Sünni ayaklanmayla ilerleyişin nereye kadar varacağını da düşünüyorsunuz siz?
Zaten geçen hafta da ifade ettik.
Çünkü orada dini merciler de çok Şiileri gelen Sünni güçlere karşı cihada çağrıları devam ediyor. Bunun, yani
Necef
alevli bir günler bekliyor. Bölgeyi.
Bağdat'ın güneyinde Necef, Kerbela, hatta Basra'ya kadar olan bölgede IŞİD'in herhangi bir varlık gösterebileceğine ben şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü hem nüfus olarak Şii bir nüfustur, hem de orada Irak ordusu oldukça güçlüdür. Yani IŞİD geleneksel olarak bugün de yarın da bundan sonra konuşacağımız hadiselerde Sünni Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etkinlik sürdürecektir. Bir de gücünün yettiği bir bölge var. İşte kuzeyde Kürt bölgesi ile Arap bölgesi arasında o Tel Afar, Tusurmatu gibi Kerkük'ün güneyinde Türkmenlerin yoğun olduğu bölgeler var. Şu anda en savunmasız maalesef Türkmenlerin olduğu yani. Bölgelerdir. Çünkü onlar o Sünni Arap bölgeleriyle Kürt bölgeler arasında bir sıkışmış, savrulma yaşıyor. Türkiye'de şu anda onlara insani yardım yapmaktan öte çok fazla bir şey yapamıyor. Gerçi var, onların da elinde kendini koruyacak silahlar var ama siz peşmerge gibi mesela ta 90'lı yıllardan bu yana adı peşmerge ama Irak'ın kuzeyinde Kürtler düzenli bir ordu kurdular. Yani maaşını alan, eğitimini yapan, yani mesleği askerlik olan, subaylık olan düzenli bir ordusu var. Her ne kadar Irak ordusu dağıtılmışsa da Saddam'ın kalıntıları bugün IŞİD'in içerisinde yeniden bir ruh buldular. Bugün IŞİD dediğimiz hadisenin mesela sermayesi, parası Körfez ülkelerinden.
Evet.
Beyin takımı, stratejisi Saddam'ın eski subaylarından ve tabanı da Sünni aşiretlerden geliyor. Bir de bunun üzerine El-Kaide ile bulanık işte cihat vesaire derken Çeçenistan'dan tutun da dünyanın dört bir yanından gelen işi gücü zaten mesleği bu olan mesela geçen Suriye'den Türkiye'ye giren bir terörist vardı. Kosovalı Arnavut.
Evet.
Orada kamyon şoförünü falan katletmişti. Kendine göre de cihat yapıyordu. Evet. Dolayısıyla böyle bir yapının olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hocam bizim Türkiye'de en radikal solcumuzu, en radikal Alevimizi, en radikal PKK'lımızı masanın bir kenarına koyalım. Bu IŞİD'çilerle bir saatten fazla konuşamazlar.
Evet.
Tekfir eder ve kurşuna hocam, dizer yani.
Onları bırak hocam, seni beni tekfir ediyor yani.
Yani şöyle yani biz zaten anlaşamayız, konuşamayız da bizim böyle en radikal dediğimiz insanlarımız da onlarla konuşamaz. Yani silahların konuştuğu bir hadise burada. Hemen sizi bir pundunu bulup tekfir ediyorlar.
Evet. Tabii orada sadece IŞİD'den kaynaklanmıyor oradaki sıkıntının mahiyeti. Şöyle bir şey söyleniyor. Sünniler de Kürt Federe Devleti'ne benzer bir süreci takip edeceklerdir bundan sonraki süreçte. Böyle bir ihtimal.
Görünen o zaten yani Irak'ta bizim gönlümüzden geçen de o mümkün olduğu kadar. Bakın şahsen bana sorsalar bundan sonra Irak'ta ne olmasını gönlünüz arz eder. Tıpkı IŞİD'in de hedeflediği gibi biraz Irak'ın içerisinde, biraz Suriye'nin içerisinde büyük bir Sünni devlet kurulsun isterim. Olması gereken de budur Kayseri'den beri. Fakat bu projeyi devreye sokanların ise perde gerisindeki planları birden fazla, mümkün olan en fazla sayıda küçük devletçikler Suriye'nin içerisinden de Irak'ın içerisinden de hatta Bağdat'ı tıpkı Belçika modelinde olduğu gibi. Mesela Belçika'da bir Valonlar var, Flamanlar var, biri Fransızca biri Hollandaca konuşur ve başkent Belçika, Brüksel'in şeyi farklıdır. Statüsü farklıdır. Mesela Avrupa'nın göbeğinde. Orada da diyorlar ki mesela bir güneyde Sünni, pardon güneyde Şii Arap devleti, ortada Sünni Arap devleti, kuzeyde Kürt devleti, Bağdat'ta ayrı bir statüye sahip olsun. Çünkü Bağdat'ın içerisinde bugün ne kadar doğrudur ama %70 Şii, %30 Sünni deniyor ama bu rakamlar havada uçuşuyor. Bugün son 30-40 yıldır doğru dürüst nüfus sayımı yapılmadığı için bilinmiyor. Çünkü çok hızlı bir mobilite var, nüfus hareketliliği. Şimdi Bağdat'ın diyelim ki kabaca yarısı Sünni, yarısı Şii. Siz orayı nasıl böleceksiniz, nasıl yöneteceksiniz? Dolayısıyla Bağdat için de böyle bir proje geliştiriyor. Peki hani amiyane tabirle babalarının hayrına mı bu projeleri yapıyorlar? İsrail'e tehdit olabilecek her devleti mümkün olan en küçük parçaya bölmek. Yani nihai hedef bu.
Evet.
Ama Görünen söylemde Amerikalıların söyledikleri şu. Mesela Amerikalıları dinleseniz, ben masumane dinleyince benim fikirlerime çok uyuyor Amerikan projesi. Amerikalılar diyor ki İngilizler geldiler diyor burada diyor. Hiçbir etnik, dini, sosyal yapıyı dikkate almadan Irak diye ucube bir devlet kurdular diyor. Suriye'de aynı şekilde azınlığı biz diyor işte Sünnileri, Şiileri, Kürtleri, Arapları böyle herkes kendi etnik gruplarına göre devleti olsun. Fakat nasıl olsun mevcut devletin içerisinden birkaç devlet çıkararak yapıyorlar. Bu da iyi niyetli bir girişim değil.
Şimdi şöyle de deniyor yani o oluşacak Sünni devletin ideolojik anlamda Selefiliğe daha yakın olmasından ötürü bunun bir Suudi Arabistan projesi olduğu, Batı'nın projesinden daha ziyade Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin projesi olduğu ileri sürülüyor. Yani Obama'nın son açıklamalarından yola çıkarak aslında Amerika'nın Irak'ın bütünlüğünü arzu ettiği ifade ediliyor.
Şimdi aslında Suudi Arabistan da kendince haklı. Hı-hı. Türkiye kendince haklı. Hı-hı. İran öyle. Hani Nasreddin Hoca dedi. Amerika aynı şekilde. Hı-hı. Olay şu. İş artık Sünni Şii meselesine gelirse ki Amerika olayı bu noktaya getirdi. Irak'ı işgal ettikten sonra. Velev ki Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri hiç müdahale etmedi. İşi de para göndermedi. Hı-hı. Destek vermedi. Sonuç ne olacak? Hı-hı. Maliki bütün Irak'a hadi Kürt bölgesini bir kenara bırakıp sindirip tek elini aldıktan sonra Şiiler bu bölgede Suriye'de Esed rejimi, Irak'ta Maliki rejimi güç buldu ve İran'la birlikte işte Lübnan Hizbullah'ıyla el ele verdiler, Akdeniz'e kadar ulaştılar. Bir sonraki adım nedir? Suudi Arabistan'ın Şii bölgesinde özgürleştirilmesi. Orası neresi? Basra Körfezi'nin kıyısında Suudi Arabistan'ın petrol bölgesi. Hı hı. Şimdi Suudi Arabistan bir sonraki adımın kendisine geldiğini ve bölünme sırasının Suudi Arabistan'a. Türkiye'ye gelince mesela Türkiye şu anda Barzani yönetimiyle bahar havası yaşıyor.
Evet.
En çok ihracat yaptığımız, petrolünü satın aldığımız yani tarihte hiç olmadığı kadar iyi ilişkilerimiz var. Fakat iş bağımsızlığa gelince Türkiye'nin de kimyası bozuluyor. Kendi içerisindeki demografik nüfus yapısından dolayı. Dolayısıyla ülkeler ister istemez mesela diyelim ki IŞİD bir tehdit savurdu. Dedi ki ben işte Necef'i, Kerbela'yı da işgal edeceğim vesaire. Hemen Sistani fetva verdi. İran müdahale etme kararı aldı. Çünkü orada devlet başkanları bu mesajları vermek zorunda. Çünkü halkın böyle bir temayülü söz konusu olduğu için. Bu nedenle bu coğrafyayı anlayabilmek için önce kim nerede yaşıyor? Oranın etnik, dini, kültürel, tarihi yapısı nedir? Ve insanlar bir ülkede yaşar ama kalpleri ve gönülleri nereyle birlikte atıyor? Bunu bilmeden bu sorulara cevap vermek biraz kolay değil.
Yine Batı zaviyesinden meseleyi değerlendirmeye çalışalım hocam. Yani şimdi Amerika'nın İran'la birlikte müdahaleye hazırlandığı söyleniyor. Amerika'nın İran yakınlaşmasından endişe duyan çevrelerde bu yaklaşımdan bir hayli tedirginler. Böyle bir seçeneği kullanır mı Amerika? Yani Şiiler adına Sünnileri bertaraf etmesi, vurması nasıl bir algı oluşturur bölgede?
Şimdi Amerika
böyle bir riske girer mi önce Amerika?
Politikalarına
Maliki'yi
şöyle bakalım.
Maliki'yi korumak adına, Şiileri korumak adına böyle bir yaklaşım sergiler mi?
Şimdi ilk Körfez'e müdahale ettiği andan itibaren bakalım. Bu Dick Cheney'lerin, Donald Rumsfeld'lerin, işte bu hızlı neokonlar buraya demokrasi getirecekti. Amerikan askerlerini Iraklılar çiçeklerle karşılayacaktı vesaire. Yani Amerika'nın bölgeyle ilgili 1990'dan beri ileri sürdüğü bütün tezler iflas etti.
Evet.
Ve gelinen noktada IŞİD gibi işte El-Kaide'den ayrılma bir grubun Batı'da uyandırmış olduğu büyük korkuyu birazcık bastırabilmek için Amerika zevahiri kurtarmak için beyanatlar veriyor. Ama İran'la aynı fotoğrafta görünmek de Amerika'nın işine pek gelmiyor. Hı hı. Çünkü Suudi Arabistan oradan başını kaldırıyor. Diyor ki sen İran'la herhangi bir operasyona yaptığınız zaman buradaki bütün Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'la ilişkileriniz yara alır. Yani şimdi Amerika burada IŞİD'le, Irak'la uğraşayım derken Amerika'nın Orta Doğu'da vazgeçemeyeceği iki tane partneri vardır. Biri İsrail, diğeri Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Yani bunlardan asla vazgeçemez. Bu nedenle de Suudi Arabistan'ın Amerika'nın İran'la ortak bir fotoğraf karesinde yer almasını bile kabul edemeyecektir ve elinden gelen engellemeyi yapacaktır. Şu anda Amerika açıkçası dünya kamuoyuna ve tribünlere mesaj vermekten başka hiçbir şey yapmıyor.
Evet.
Ve bir daha da buraya girmek istemiyor. Yani en güçlü zamanında girdi, bütün işte müttefiklerini topladı ve mevcut düzeni dağıttı ve yerine de yeni düzen kuramadığı için daha fazla da burada etkinlik yapmak istemiyor benim kanaatim.
Bugünkü gazeteleri de yansımış, Amerika'da da tartışılıyor Irak'ta olup evet. bitenin sorumlusu kim tarzında, fiyaskonun sorumlusu kimdir tarzında. Neokonlardan başını çeken Cheney'e göre fiyaskonun sorumlusu Irak'tan ABD askerliğine çakan Başkan Obama'dır diyor. Obama sadece Irak fiyaskosunun değil Suriye krizinin de sorumlusudur açıklaması yapılıyor.
Bunlar çok uluslu şirketlerin para babaları, silah tüccarları. İstiyorlar ki sonsuza dek Amerika her yere girsin, kaos devam etsin, silah satışları sürsün. Yani siz az önce bahsettiğim bu aşiret yapısındaki bir bölgeye Amerikan askeri getirerek ne kadar kontrol edebilirsiniz? Yani Irak 30 milyon üzerinde bir ülke, Suriye 20 milyon üzerinde bir ülke. Yani siz bu ülkeleri 50-60 milyonluk bir nüfusu ne kadar askerle kontrol edebilirsiniz ve bunun finansmanını ne kadar devam ettirebilirsiniz? Yani dolayısıyla onların söylediği tamamen ideolojik, böyle biraz Yahudi ve kökten Hristiyan karışımı, bu neokon dediğimiz dünyayı kendi zaviyelerinden bakan ve dünyaya nizamet vermeye çalışan bir avuç. Hani biz Türkiye'de beyaz Türkler diyoruz ya,
evet.
bu da dünyanın beyaz neokonlarının görüşleri.
Irak'a ilişkin bir başka evet. Yönü hadisenin Kürtler açısından.
Türkmenler ve Kürtler.
Türkmenler var. Onu da değerlendiririz de ilk önce Kürtler zaviyesinden bakalım. Yani olup biten hadiselerden sonra ortaya çıkan tablo 2003'te Amerikan işgalinin ardından Irak Kürtleri Irak'taki yeni durumda yıllardır hayalini kurdukları sınırları beklemedikleri bir anda kontrol altına aldılar. Yani bunun arasında Kerkük var ve diğer pek çok Bağdat yönetimiyle Erbil yönetimi arasında tartışma olan bölgelerde hakimiyet Kürtlerin eline geçti. Yani başta Kerkük olmak üzere diğer tartışmalı alanlarda çetrefilli durum daha da bir çetrefilli hale geleceğini düşünüyor musunuz bundan sonra?
Şimdi mesela
Kerkük özellikle. Kerkük neden bu kadar önemli? Belki oradan başlayalım isterseniz.
Şöyle söyleyelim. Kerkük'ün hikayesi şu. Yüzyıllardan beri demografik istatistiklere baktığımızda ta Kanuni Sultan Süleyman döneminden bugüne kadar Osmanlı tahrir defterlerini incelediğimizde bugün Musul vilayetinin olduğu yerde Musul şehrinde Sünni Araplar, Kerkük'te Türkmenler, Erbil, Dahok, Süleymaniye gibi dağlık bölgelerde ise Kürt nüfus fazla ola gelmiştir hep tarihi kayıtlarda. Ancak Saddam döneminde bu yapı bozulmaya başlanmış. Yani Kerkük'e ve Musul'a Irak'ın geri kalan bölgelerinden özellikle petrol bölgelerine Arap nüfus iskan edilmeye başlanmış. Ve oradaki Kürtlerin bir kısmı işte dağlık bölgelere, yani demişler ki Erbil, Süleymaniye o bölgeler sizin asıl yurdunuz. O bölgelere zorunlu gönderilmiş Saddam döneminde bir dönem. Fakat Saddam yıkıldıktan sonra ise diyelim ki bir aile gitmişse, 10 kişi gitmişse bunlar 110 kişi birlikte Kerkük'ün çevresini adeta istila ettiler. Ve ilk iş olarak da Kerkük'e giren Kürt toplulukları nüfus müdürlüklerini yaktılar. Nüfus kayıtlarını yok ettiler. Ve şu anda Türkmenler diyor ki bak buranın tapusu yüzyıllardan beri nüfus çoğunluğu bizdedir. Yani Kerkük Türkmendir. Ancak 1990'lı yıllardan bugüne kadar Kürtlerin de argümanı şu: Saddam bizi buradan sürdü, biz geri tekrar kendi evimize geldik. Ya bir ev varsa bir evde 110 kişi yaşamaz ki.
Evet.
Dolayısıyla onlar geri döndüler ve şu anda Kerkük'te nüfusun yarıdan fazlasını Kürtler oluşturuyor. Yani Kürtler de diyor ki sayalım. Yani kim çoksa Kerkük onundur. Dolayısıyla Kerkük sınırlar çizilse bile, bakın tekrar ediyorum, Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürdistan kurulmuş olsa bile, işte ortada Sünni Arap devleti kurulsa bile, Kerkük tartışılmaya devam edilecektir. Çünkü tek bir etnik grup, yani Kürtler, Sünni Araplar veyahut da Türkmenler tek başına burayı elde tutmaya kalktıklarında kavga çıkacaktır. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Ancak ne olur? Burası ister bölgesel Kürt yönetiminin elinde kalır, ister ne bileyim işte Merkezi Irak Federasyonu'nun içinde kalır, ister Arap Sünni devletin içinde kalır, ama öyle ya da böyle orada yaşayan Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların haklarının, hukukunun gözetildiği farklı statülü bir yapısının olması gerekir Kerkük'ün. Yani barışın şeyi bu. Ama derseniz ki ben yaptım oldu, yani Kerkük Kürttür, olur. Ama kavga diyor 50 sene sonra yine devam eder. Kerkük Arap'tır dersiniz, Kürtleri ve Türkmenleri yok sayarsınız, aynı şey yine olur. Yani kısaca siz bir bölgenin kimyasına aykırı, yani o bedene uymayan bir elbise giydirdiğinizde bir yerden sökülüyor, patlıyor. Ve bugün Irak'ta yaşanan da budur zaten.
Evet hocam, bir diğer zaviyeden Türk dış politikası açısından değerlendirin. Bir ilave edeceğiniz bir şey yoksa. Şöyle bir algı var. Yani Orta Doğu'da ne olup bittiyse, ne de bir sıkıntılı durum varsa, Mısır olsun, Suriye olsun, Libya olsun, gerek içerideki politika üretenler, gerekse dışarıdaki bir takım kesimler Türkiye'yi hedef tahtasına koyuyorlar. Yani sorun birinci sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sorumlusu da Ahmet Davutoğlu.
Üçüncüsü var, bir de MİT müsteşarı Hakan Fidan. Bunlar üçlü şu andaki dünyanın hegemon güçlerinin en çok, evet, tırnak içerisinde söyleyeyim, şeytanlaştırmak istediği insanlar.
Bütün kaosun müsebbibi bu üçlü adeta. Yani evet. Dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Alman Dışişleri Bakanı ile beraber görüşmesinde de belirtti bu konunun altına. Yani IŞİD'le Türkiye'yi yan yana getirmeye çalışmalarının bir algı hareketi olduğunu söyledi. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi birincisi şu. Türkiye eski Türkiye değil. Emre Taner'in MİT müsteşarı olmasından sonra artık bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız olması gereken yere geldi. Yani istihbarat dediğiniz Üsküp'te, Halep'te, Şam'da istihbarat toplar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu ülkenin menfaatlerini korur ve bilgi verir. Ama 28 Şubat öncesinde istihbarat, işte Beytullah Demirci şeriatçı mı, falan kişi PKK'lı mı, falan komünist mi, Şiribom irticaya destek mi veriyor, kebapçıyı, lokantacıyı fişliyordu. MİT şu anda asıl işlevine döndü. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı ülkesindeki vatandaşı fişlemez. Evet. Gider Telafar'daki Türkmenlerle ilgili rapor verir. Musul'daki işte IŞİD'in gücü nedir, Maliki'nin ne yapabileceği hakkında, Türkiye'nin buradaki çıkarı neyi gerektiriyor? MİT'in işi budur.
Evet.
Ve MİT bunu yapmaya başladı. Ve bunu yaparken de Türkiye'yi eskiden uslu çocuk gibi gören, verdikleri ödevi günü gününe harfiyen yapan ülke artık sahada kendileri gibi bir aktör ve oyuncu olmaya başladı.
Evet.
Bu İsrail için, Almanya için, Amerika için, hatta İran için kabul edilmez bir şey. Çünkü sofraya yeni bir aktör oturuyor. İkincisi de aslında Türkiye soft power dediğimiz yumuşak güç politikası izliyor. Yani Orta Doğu'da ne kadar çok barış olursa, insanlar birbirleriyle ne kadar yakınlaşırsa, silahların yerini ticaret ve turizm alırsa, Türkiye bu işten güçlenerek çıkıyor. Ne kadar işte IŞİD benzeri, El-Kaide benzeri örgütler ortaya çıkıp da kan akmaya başlarsa, Türkiye bu işten zarar görüyor. Mesela bakın Bağdat'a gidecek tırlarımız Musul yolu kapandığı için daha İran'ı dolaşarak gitmek zorunda kaldı. Mısır'da bir takım hadiseler çıktı. Süveyş kanalını, yani her çıkan, mesela Libya'da Kaddafi devrilirken dikkat edin en çok işçi transferi yapan Türkiye oldu. Yani kaos ve kargaşa Türkiye'nin dış politik dengelerini bozuyor. Ekonomisine zarar veriyor, ilişkilerine zarar veriyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Biz Türk dış politikası olarak son 10-15 yıldır ilmek ilmek, böyle işte Irak, komşu ülkeler de başta olmak üzere herkesi masanın başına oturtup bir şekilde barışla bu işi götürmeye çalışırken birileri masayı deviriyor. Arkasından da bu masa devrildikten sonra artık hiç kimsenin hesabını veremeyeceği büyük faturalar çıkıyor. Masadan düşen şamdan evi yakıyor.
Evet.
Bu defa suçlu aranıyor. Kim yaptı bu işi derken Türkiye'nin üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Yani aynen olay bu. Yani Türkiye insanları bir masada toplamaya çalışıyor Türk dış politikası. Birileri masayı deviriyor. Masanın şamdanından çıkan kıvılcım binayı yakıyor, mahalleye yayılıyor ve suçlu aranıyor. Şu anda çok uluslu güçler, dünyanın işte diyelim ki yön verdiğini sanan o büyük devletler bu işin bir müsebbibini arıyor. Bu IŞİD nereden türedi? Ya bu IŞİD Ebu Gureyb'den türedi. Siz insanları Saddam'ı devirdikten sonra yani bir aşiretin reisini bütün insanların, kadınların önünde götürüp çırılçıplak soyup işkence ederseniz, onları hapislerde akla ziyan işkenceler yaparsanız kendinize bir düşman türetirsiniz. Ve Amerika bunu yaptı. Ve 20 yıl öncesine gidiyor bu IŞİD hadisesi veyahut da bugünkü El-Kaide. Durduk yere yani bir bataklık ortamı olmadan sivrisinek üremez.
O bataklığı üreten de Batı oldu ne yazık.
Evet, onlar o bataklığı orada ürettiler. Şimdi bize sivrisinek sayısıyla hesap sormaya çalışıyorlar. Evet.
Sayın hocam araya gitmek gerekiyor. İlave edeceğiniz bir şey yoksa bu telafar ile ilgili
bir şeyler söyleyelim. Şimdi Türkiye şunu yüz akıyla söyleyebiliriz ki dünyada hemen hemen A kalite bu mültecilerle ilgili sivil toplum bizim AFAD'ımız, Kızılay'ımız gerçekten dünyada en iyi 3 ülke deseler biri Türkiye'dir. Ve şu anda da nasıl ki Suriye'den gelen 1 milyon mülteciye kapımızı açmışsak telafara çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Oraya çadır, erzak, battaniye ve onların sosyal ihtiyaçlarını
hala bir kampanya yürüyor
zannedersem. Çok hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Yani Türkiye'nin bu konudaki profesyonelliğine kimse söz söyleyemez. İnşallah biz de o Kerkük ve Telafar bölgesindeki Türkmen kardeşlerimiz başta olmak üzere orada zulme uğramış, evinden yerinden edilmiş insanlara Türkiye bu insani yardımı yapacaktır. Ancak bu sadece yaraya bir pansumandır. Yani tedavi için daha köklü şeyler yapılması gerekir. Bunu da ileride artık zaman içerisinde birkaç aya kadar bu işler bir yoluna girecektir. O zaman daha sağlıklı konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Biz de öyle temenni edelim hocam. Yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile bu hafta öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Birinci bölümde Irak'ı konuştuk. Irak'taki gelişmelerin seyrini ne yönde takip edeceğini sorguladık. Geçiyoruz Mısır'daki gelişmelere. Sevgili dinleyenler, Mısır'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Mısır'da 183 kişinin idamı kesinleşti. Ne yazık ki şiddete teşvik ve karakollara saldırı suçlamasıyla yargılanan ve aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de bulunduğu 183 kişinin idam cezası onaylandı. Ne yazık ki MİA Ceza Mahkemesi 29 Nisan'daki duruşmada aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi ile eski Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Sadi El-Katati'nin de bulunduğu çoğunluğu gıyaben yargılanan 683 sanık hakkında idam kararı vererek dosyayı müftülük makamına göndermişti. Mahkemenin bu kişiler hakkındaki kararını 21 Haziran'da açıklayacağı belirtilmişti. Aynı mahkeme daha önce idam cezası verdiği 528 kişinin dosyasını da karara bağlamıştı. Bu kapsamda 37 sanık hakkındaki idam kararı onanmış, 491 kişinin cezası ise müebbet hapse çevrilmişti. Sayın hocam, maalesef Mursi döneminde de yani şöyle bir şey ileri sürülüyordu. Seçim süreci içerisinde Mursi'nin idam kararlarını bağışlayarak bir anlamda af getirerek siyasi anlamda bunu kullanacağı bir varsayımı ileri sürülüyordu. Görülen o ki Mısır'da çok fazla bir şey değişmeyecek, istikrarsızlık devam edecek, öyle gözüküyor. Nasıl yorumluyorsunuz
şimdi
bu idam kararlarını?
Mevcut Sisi yönetimi Mısır'ı hakikaten öncekine göre daha ileri bir refah düzeyine ulaştırmayı, ekonomiyi, siyaseti, bürokrasiyi yöneteceğine güveniyor olsaydı, halkın taleplerine göre kararlar verip mümkün olduğu kadar bu idamları, sokak hareketlerini dindirmeyi hedefler idi. Buradan görülüyor ki, anlaşılıyor ki artık kendileri de bu tablonun içinden çıkamadıkları için bizzat kaosu, kargaşayı teşvik ediyorlar. Yani bu idamlarla birlikte sokak ve fetişi teşvik ederek Müslüman kardeşleri terörist gösterip halkın bu ekonomideki sefaletini ve devletin içine düşmüş olduğu bu kaostan dikkatleri bu yöne çekme operasyonudur. Hı. Çünkü insanlar seçim oldu, Sisi devlet başkanı seçildi. Tamam, hadi siz Mursi'yi devirdiniz, yeni de seçim yaptınız. Peki Mursi'nin yönetiminden daha iyi siz ne yapıyorsunuz? Yani bize günlük hayatımızı artı ne getirdiniz sorusu sorulacakken, işte bunları bizzat gündeme getirerek halkın böyle şeyleri düşünmesine fırsat bile bırakmak istemiyorlar. Evet. Bu da zor durumda olduklarının bir göstergesi. Yani
bu karar Mısır'ın normalleşmesini bir hayli geciktirecek.
Evet. Çünkü normalleşme olursa halkın talepleri artacak.
Evet. Sevgili dinleyenler, şimdi Orta Doğu'dan futbol heyecanının yaşandığı Brezilya'ya uzanıyoruz. Bu programı değil tabii ki konumuz, programımız, ama gündemimizde futbol olacak, ancak farklı bir yönüyle. Futbol tutkunu Brezilyalıların futbola yatırım yapılmasından dolayı gösterdikleri tepkiler, sokakları bir anlamda vandalizmin en uç noktalarını gösteren, bir anlamda bizim gezi eylemlerini evet. andıran görüntülerin yaşanmasını ortaya çıkardı. Takip ediyor musunuz Dünya evet. Kupası'nı hocam?
Evet.
Nasıl görüyorsunuz?
Vakit kaldıkça bakıyoruz. Evet. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi sürprizler evet. oluyor. Beklenen gelişmeler olduğu gibi bu Dünya Kupası'nın sürprizi de işte İspanya'nın, İtalya'nın
evet, genelde Avrupa takımları
yenilmesi. Avrupa yaşlanıyor. Evet. Dikkat edin, Avrupa'yı sürükleyen gerek ekonomide, şu anda futbolda bile bakıyorsunuz, Hollanda dediğiniz ülke veyahut da İskandinav ülkelerinde sarışın mavi gözlü insanların olduğu yerde siyah futbolcular var. Kremerli dondurma gibi futbol takımları. Bu da şunu gösteriyor. Artık Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına bu göç dalgası futbol takımlarına da yansıyor.
Evet. Yani bu turnuvada da Güney Amerika takımların, mesela Costa Rica'nın olsun,
evet, Orta Amerika'nın
olsun, başarıları daha bir ortaya çıkıyor.
Genç nüfus orada evet. hocam, genç. Yani şimdi herhalde siz 60 yaşına gelmiş insandan böyle bir şey bekleyemezsiniz ki Avrupa'nın durumu bu. Şimdi gelelim eylemlere.
Eylemlere ilişkin kısa bir şeyimiz Tabii. var hocam. Ona ilişkin malumat verdikten sonra yorumlarınızı alın. Sevgili dinleyenler, bahsettiğimiz gibi Brezilya'da bir taraftan futbol heyecanı yaşıyor ama diğer taraftan sokaklar bizim gezi olaylarında hatırladığımız görüntülere, vandalizmin en yakıcı sahnelerine muhatap oluyor. Dünya Kupası'na harcanan bütçeyi yüksek bulan göstericiler günlerdir, hatta araya fasılalar girse de aylardır protesto gösterileri düzenliyorlar. Brezilya'nın büyük şehirlerinde kamu sektöründeki grevler olanca hızıyla devam ediyor. Şu var, Brezilya ve Türkiye pek çok yönden birbirine benziyor. Hem futbol sevgisi olarak hem de ekonomik olarak Türkiye ve Brezilya arasında ciddi benzerlikler sıralanıyor. Her ikisi de dünyada parlayan ve gelecek vaat eden ekonomilerden gözüküyor. Dünyada pek çok ülke ekonomik krizle uğraşırken her ülkede de küresel düzeyde ekonomik olarak iddialı duruma geldiler. Nasıl bakıyorsunuz hocam Brezilya'daki olup bitene? Gerçekten futbola yapılan yatırımlardan kaynaklanan bir eylemler mi olup biten, yoksa onun arkasında daha uluslararası düzeyde bir plan, proje mi söz konusu?
Şimdi IMF direktörünün geçtiğimiz yıllarda bir beyanatı vardı. Diyor ki Brezilya, Arjantin, Türkiye, Endonezya, Rusya, Güney Afrika gibi ülkeleri diyor istediğiniz kadar borçlandırabilirsiniz. Her zaman tahsil edebilecek bir şey bulursunuz bu ülkelerde. Yani enteresan. Çok devasa kaynakları var. Yani ne kadar borçlandırırsanız borçlandırın, paranızı bir şekilde alırsınız diyor bu ülkelerden.
Batak değil yani.
Evet, Brezilya da bu ülkelerden biri. Şimdi dikkat edin, 90'lı yıllarda Rusya'nın Brezilya'nın, Arjantin'in, Türkiye'nin, IMF'nin yani amiyane tabiriyle yuları IMF'ye kaptırmışlardı. Şu anda Rusya IMF'ye borcunu ödedi ve bağımsız politika izliyor. Türkiye aynı şekilde, Brezilya da öyle. Arjantin ile, Arjantin ise hala boğuşuyor o şeyle. Brezilya IMF borçlarını ödedi ve Amazon havzası Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde. Önce Brezilya'yı şöyle bir tanıtayım size. Brezilya, Güney Amerika 18 milyon kilometre kare, Brezilya 8,5 milyon. Yani Güney Amerika'nın yarısı. Dolayısıyla dünyanın alan olarak da 5. nüfus olarak da 5. ülkesi. Yani alan bakımından işte Rusya, Kanada, Çin, ABD'den sonra 5. nüfus olarak da işte Çin, Hindistan, Endonezya'dan sonra Amerika ve Endonezya dünyanın 5. büyük nüfus ülkesi. Amazon havzasında Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde yağmur ormanları var ve bu yağmur ormanları bölgesinde devasa petrol ve gaz yatakları bulundu. Önceden IMF'ye borçlu olan Brezilya çok küçük imtiyazlar karşılığında çok uluslu şirketlere buraları işletiyor idi. Brezilya o Da Silva döneminde birazcık ayaklar üzerine durunca, hatta İran'ın bu nükleer programıyla ilgili işte Brezilya ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e meydan okumuşlardı o zamanlar.
Evet.
Ve çok olmaya başlamışlardı. Bakın Brezilya ve Türkiye Birleşmiş Milletler'in müesses nizamına karşı ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir beyanat vermişlerdi. Siz yani her yerde kendi elinizde düzinelerce nükleer silah varken siz ne oluyor da İran'ın işte bu uranyum zenginleştirmesine bu kadar gidiyorsunuz vesaire gibisinden. Bu bir yerlere not edildi. Biz sadece one minute olarak kabul ediyoruz. Ve dikkat edin, Türkiye'de Gezi Parkı'ndaki ağacı bahane edip sokaklara dökülen insanlar Brezilya'da da olimpiyatları bahane ediyor. Halbuki Brezilya'nın demografik yapısını bilenler iyi bilir. Mesela bir Portekiz sömürgesidir. Portekizce konuşur, Katolik Hristiyanlardan oluşur ve hayatlarının iki önemli olmazsa olmazı vardır. Bir sambadır, diğeri futboldur. Her mahallede gidin, nasıl bizim kahvehanelerimiz varsa samba okulları ve futbol okulları vardır. Ve dünyaya futbolcu ihraç eden bir ülkedir Brezilya. Futbol hayatın bir parçası. Dolayısıyla orada futbola harcanan para hiç göze gözükmemesi gereken dünyada iki ülke deseniz
birincisi
Brezilya olması gerekir. Ve insanlar sokaklara dökülüyor. Ve bu sokaklara dökülen insanları organize eden el Kiev'in sokaklarını dolduran eldir. Taksim'in sokaklarına insanları yönlendiren el ile Sao Paulo'ya, Rio de Janeiro'daki kalabalıkların perde gerisindeki el aynı eldir. Ben bunca yıllık eğitimime, tecrübeme dayanarak kalbim basarak iddia ediyorum. Yani öyle sıradan...
İnanılmaz benzerlikler var hocam.
Sıradan 3-5 bin insan bir araya gelmiş de... Ya madem öyle, bu ihale çıktığında... Yani diyelim ki bu stadyumlar herhalde bir ayda yapılmaz. Aylar yıllar öncesinde bunun projesi çizildi, ihalesi verildi. Brezilya Dünya Kupası'nı kapattıktan sonra. Ve bu paralar harcanmış zaten. Diyelim ki 10 milyar dolar da olsa, 50 milyar dolar harcanmış. Stadyumlar yapılmış. Ve artık... Dünyanın dört bir yanından insanlar bu maçı izlemeye gelecek ve artık bunun meyvesini yiyeceğiz. Yani biz bir ağacı dikmişiz, sulamışız, büyütmüşüz. Artık meyve toplamaya geliyor. Birileri diyor ki buraya bu ağacı niye diktin? Yani bu kadar saçma, absürt bir iddia. Dolayısıyla ben bunun masumane bir eylem olduğuna asla ihtimal vermiyorum. Ve yıllar sonra da görülecektir bunun böyle perde gerisindeki güçler. Ama Brezilya, göreceksiniz, BRICS dediğimiz dünyada yıldızı parlayan 5 ülkeden biridir. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve buna Güney Afrika eklendi. Hemen arkasından Güney Kore, Türkiye geliyor. Dünyada hızla yükselen değerler.
Brezilya'nın kesilme gayretlerinin arkasında ne var hocam?
Ya şöyle, Brezilya'da devasa kaynaklar var ve aynı şekilde Chavez de bunu yapmıştı. Bu kaynak mesela petrol imtiyazlarını British Petrol, Mobil, Exxon gibi şirketler çok uygun şartlarda alıyor ve kendi ülkelerine transfer ediyordu. Şimdi bu çok uluslu, yani dünyada iki tane kavga var. Biri devletçi politika izleyenler, biri de çok uluslu politika izleyenler. Bugün Brezilya devlet başkanı biraz daha sosyalizme yakın yönetim olduğu için Brezilya'nın kaynaklarını Brezilya halkına harcamak istiyor. Çok uluslu firmalar da Brezilya'nın içerisinden bulduğu bir takım ahmakları bu hükümete karşı gösteri yapıp devirip kendilerinin, mesela Kolombiya'da çok Amerika'nın istediği bir yönetim vardır. İstediği imtiyazı, istediği şartlarda alabiliyor.
Evet.
İstediği bu. Yani şu anda 1 milyar dolara alamadığı bir imtiyazı kendi istediği bir yönetim getirirse 500 milyon dolara çok rahat alacaktır. Yapılmak istenen şey bu.
Evet.
Yani aslında şu anda Brezilya'yı yönetenler o ülkenin hayrına iş yapmaya çalışan insanlar. Bunu devirmeye çalışanlar da diyor ki yok öyle yağma diyor. Burada bizim de hakkımız var diyor. Bu Amazon ormanları sadece Brezilyalıların olamaz diyor.
Evet.
Yani biz Amerika olarak, İngiltere olarak, Avrupalılar olarak buradan bir şekilde bize bir şey çıkması lazım diyor. Yani kavga bu. Perde gerisinde ama bunu tutup da bu şekilde söyleyemiyorlar. İşte başına o ülkenin içerisinden buldukları cahil insanları musallat ediyorlar.
Evet
maalesef.
Hocam, bir diğer konuya geçelim. Başka bir mülahazanız yoksa Brezilya'ya ilişkin.
Geçelim.
Evet, yani sevgili dinleyenler, malum Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün ve evvelki gün Avusturya ve Fransa'da ziyaretlerde bulundu. Erdoğan'ın ziyaretleri dikkat çekici tabii Sayın Hocam. Özellikle Avusturya ziyaretinden önce Avusturya ve dünyanın en geç Dışişleri Bakanı olarak bilinen Sebastian Kurz'un bir şeyleri vardı. Tehdit dolu açıklamaları vardı Tayyip Erdoğan'a yönelik. Takip edebildiniz mi Erdoğan'ın mitingini?
Evet.
Coşkulu bir miting oldu. Nasıl buluyorsunuz Erdoğan'ın özellikle Avrupa seyahatlerinde dillendirdiği mesajları, verdiği mesajları? Ve
şimdi biz kendi açımızdan baktığımızda coşkulu ama bir Avusturya vatandaşı veya bir Dışişleri Bakanı olarak baktığımızda çok ironik bir durum. Yani şu anda Avusturya Başbakanı acaba o büyüklükteki bir salonu doldurabilir mi? Veya o salonun dışında o kadar kalabalığı toplayabilir mi? Viyana'da böyle bir Avusturyalılara yönelik bir seçim propagandası yapsa. Ya kendi ülkesinde seçime %40 katılım var.
Evet.
Şimdi Türkiye'den bir başbakan geliyor ve Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olup olmadığı bile belli değil. Bir konuşma yapıyor. Salon hınca hınç doluyor ve bir de dışarıda konuşma yapmak durumunda kalıyor. Şimdi bu onlar için çok da kabul edilebilir bir durum değil. Daha da ötesi, diyor ki biz bunları 1683 Viyana'da bozguna uğrattık. Daha sonra diyor bunlar Osmanlı İmparatorluğu idi, yıkıldı, parçalandı ve bunlar fakirdi. Biz bunları 1960'tan sonra işçi olarak getirdik, madenlerimizde çalıştık, çöplerimizi toplattırdık. Şimdi bu insanlar bize nizamat vermeye çalışıyor diyor. Ve onlar açısından da çok da kabul edilebilir bir durum değil aslında.
Evet.
Yani olayın bir de o boyutu var. Çünkü artık Türkiye'nin gümbür gümbür yükselen bir yıldız olduğunu, nüfusuyla, ekonomisiyle, vizyonuyla, stratejik konumuyla, Avusturya ise artık dünyaya çok da fazla verecek bir mesajı olmayan 7-8 milyon nüfuslu herhangi bir Avrupa ülkesi, yani 28 Avrupa bir ülkesinden bir tanesi.
Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik verdiği mesajları nasıl okudunuz peki hocam? Yani Türkiye'nin, Avrupa'nın Türkiye'siz bir Avrupa olmayacağı yönelik mesajları.
Şimdi onlar bekliyorlardı ki Tayyip Erdoğan Avusturya'ya gidecek, işte böyle keskin mesajlar verecek ve bunlar da ona karşı bir takım cevaplar hazırlıyorlar idi. Tam tersine oradaki insanların o nüfusla entegre olmasını, sadece asimile olmamasını, yani kendi kültür, dil ve dini değerlerine sahip çıkarak bulundukları ülkenin dilini öğrenmesi, o toplumla uyumlu olması ve toplumda iyi yerlere gelecek daha iyi eğitim almaların mücadelesini yapması. Çünkü şimdiye kadar mesela Almanya'da, Avusturya'daki o iyi gimnazyumlarda, üniversitelerde okuyan Türklerin oranı çok azdı. Mesela Alman hapishanelerindeki mahkumların yarıya yakını Türk olduğu söyleniyor. Bu nedenle yani Türklerin artık bir Fransa'daki Kuzey Afrikalılar gibi kenar mahallelerde oturan, gettolaşan bir toplum değil, hayatın her alanına giren ve orada başarılar elde eden, bunu yaparken de kendi milli kültürünü, dilini, dinini koruyan bir insan olması istenir ki Türkiye'nin bugünkü geldiği dış politika bu. Öbür taraftan Avrupa Birliği'ne de şu mesajı veriyor. Siz artık yaşlandınız. Ekonominiz büyümek şöyle dursun, küçülmeye doğru gidiyor. Dünya genelinde söyleyecek bir sözünüz varsa, veyahut da enerji olarak bakın, Putin sizi böyle ikide bir vanayla tehdit ediyor doğalgaz olarak. Siz Hazar Havzası'na, Türkistan'a ve Orta Doğu petrollerine, gazına ulaşmak istiyorsanız stratejik olarak Türkiye'ye muhtaçsınız. Dünyaya medeniyet anlamında bir mesaj vermek istiyorsanız da bize muhtaçsınız. Yani Türkiye havuçla sopayı bir arada gösterdi. Diyor ki siz bizi artık 1960'ların kapınıza gelen işçiler olarak görmekten vazgeçin. O bir eski Türkiye'ydi. Yeni Türkiye artık vizyonuyla, misyonuyla Avrupa'ya muhtaç değil. Belki de size bu bizim son mesajımız. Biz artık yeni bir dünya kurar, onun içerisinde yerimizi alırız. Yani Avrupa aklını başına topla diyor kısaca.
Evet.
Avrupa Birliği'ne.
Erdoğan'ın ikinci ziyaret noktası Fransa'ydı. Evet. Fransa-Türkiye ilişkileri malum haliniz Sarkozy döneminde bir hayli verimsiz bir dönem olarak görüldü. Hollande zamanında ise yeni bir sayfa açıldığı söyleniyor. Gerçekten de Türkiye-Fransa ilişkileri Hollande zamanında döneminde nasıl bir seyir?
Şöyle diyelim, Sarkozy anne ve baba tarafından biri Macar, biri kökenli Yahudidir.
Yahudi kökenli.
Yani dolayısıyla özel bir negatif duruşu vardı. Yani Sarkozy'nin kişisel olarak bir özel negatif bakışı var idi. Hollande daha nötrdür ona göre. Fakat ülkeler arası ilişkiler devlet başkanlarının kişisel duruşundan öte tarihi ve stratejik derinliği olan ilişkilerdir. Mesela Fransızlar Türkiye'de çok büyük yatırımları vardır. Yani çimento sektöründe, otomotiv sektöründe, elektrik, elektronik. Ve Türkiye'nin de Fransa'yla aynı şekilde ticari bağları vardır. Dolayısıyla biz bunları şöyle bir masaya yatırdığımızda Türkiye'nin ihracat ve ithalatında her zaman ilk sıralardadır Fransa. Hal böyle olunca da yani her iki ülke de birbirinin bu ticari bağımlılığını yok sayamaz. Ama iş dış politikaya gelince Fransa'nın en çok biz Afrika'da ayağına basıyoruz. Yani evet. Eski sömürgeleri olan Afrika'da Fransa artık her geçen yıl itibar yitiriyor. Yani gücünü kaybediyor. Türkiye ise tam tersine yükselen bir değer. Her yıl ticari ortaklıklarını katlayarak arttırıyor. Dostluk ve ikili ilişkiler, öğrenci gidiş gelişleri artıyor. Artık eski Fransız sömürgesi ülkeler, yani Senegal'den Burkina Faso'ya, Çad'dan Nijer'e kadar bütün Sahra altı ülkelerin gözünde artık Paris'in yerini İstanbul almaya başlıyor. Bu da fena halde Fransa'yı kızdırıyor.
Evet.
Ya yani ben olsam ben de kızarım yani. Hı-hı. Dolayısıyla bir de perde gerisinde böyle hadiseler var. Hı-hı. Yani Fransa dünyanın en büyük güçlerinden biriydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan, yani sağdan say soldan say dünyanın en sözü geçen 5 ülkesinden biriydi. Ama şu anda her geçen yıl bu gücünü, etkisini yitiriyor. Ve altından halı kayarken yerini dolduran aktörlerden biri de Türkiye olunca o yüzden de direkt bunu yüzümüze söylemese de bunun zihin kodlarında bu düşünceler var, bunu kabul edelim.
Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta malum Ramazan başlıyor. Ramazan boyunca ne yazık ki birlikte olamayacağız. Ramazan'dan sonra inşallah görüşmek ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar.